Item 4. Dönüş. Robert Charles Wilson. Sayfa 36. Yemek katında yemeğimizi yerken Diane'in Rice'dan tanıdığı üç kız gözüne takıldı. Yer yer mavi veya pembe renklere boyanmış saçları, düşük belli ve pahalı İspanyol paça pantolonları, solgun boyunlarından sarkan ufacık altın haçları ile yaşça büyük kızlardı bunlar. Diane Maxi Taco kağıdını top haline getirip kızların masasına yaylandı. Dördü de kafasını eğmiş gülüyorlardı. Birdenbire önümdeki burrito ve patates kızartması artık iştah açıcı gelmemeye başladı. Yüz ifademden yola çıkarak Jason, "Bunun kaçınılmaz olduğunu biliyorsun değil mi?" dedi kibarca. "Kaçınılmaz olan ne?" "O artık başka dünyanın insanı. Sen, ben, Diane, büyük ev ve küçük ev, cumartesileri alışveriş merkezi, pazar günleri sinema. Bunlar biz çocukken olan şeylerdi. Maalesef artık çocuk değiliz."
"Değil miydik?"
"Hayır, tabii ki değildik. Ancak bunun ne anlama geldiğini veya gelebileceğini gerçekten düşünmüş müydüm ki?" "Adet görmeye başlayalı bir sene oldu," diye de ekledi Jason. Rengim attı. Bilmem gerekenden fazlasını işitmiştim ama yine de bunu benim bilmeyip onun bilmesini kıskanmıştım. Bana ne adet mevzuundan ne de Rice'daki arkadaşlarından bahsetmişti. Bir anda telefonda kurduğumuz bağın çocukluk şeylerinden ibaret olduğu kafama dank etti. Jason ve ebeveynleri hakkındaki hikayeler, akşam yemeğinde neyi sevmediği, ne var ki benimle paylaştığı ne kadar şey varsa bir o kadarını da sakladığını kanıtı tam karşımda duruyordu. Karşımda daha önce görmediğim bir Diane vardı. Koridorun karşısındaki masada gamsızca kendini gösteriyordu. "Eve dönsek iyi olacak," dedim Jason'a. Bana acırmış gibi baktı. "Nasıl istersen." Ayağa kalktı. "Diane'e gideceğimizi söyleyecek misin?" "Bence meşgul gibi görünüyor Tyler. Galiba yapacak bir şeyler buldu."
"Ama bizimle gelmek zorunda."
"Hayır, değil. Alınmıştım. Bizi öylece bırakacak değildi ya. Böyle bir insan değildi. Kalktım ve Diane'in masasına gittim. Diane ve üç arkadaşı gözlerini bana dikti. Diğerlerini görmezden gelip direkt Diane'a baktım.
"Eve gidiyoruz," dedim.
Rice'lı üç kız da kahkahayı basıverdiler. Diane onu utandırmışım gibi güldü.
"Peki Tay, çok güzel. Sonra görüşürüz."
"Ama..."
"Ne aması?"
Bana bakmıyordu bile. Yanlarından uzaklaşırken arkadaşlarından birinin diğer kardeş olup olmadığını sorduğunu duydum.
"Hayır," dedi. "Sadece öylesine tanıdığı bir çocukmuşum."
Rahatsız edici derecede sempatik davranmaya çalışan Jason eve gidene kadar bisikletleri değiştirmeyi teklif etti. O anda bu çok umurumda değildi ama bisikletleri değiştirmeyi kabul etmezsem belki de hislerimi çaktırmış olurdum. Tekrar Bantam Tepesi yolunun zirvesine kadar geldik. Burada yol ağaç gölgesinin düştüğü sokaklara siyah bir kurdele gibi yayılıyordu. Öğle yemeği mideme çok fena oturmuştu. Çıkmaz sokağın sonuna gelmiştik ve yolun sonundaki dik yokuşu görünce tereddüt etmeye başladım. "Bırak kendini aşağı," dedi Jason. "Haydi durma, bu hissi yaşaman lazım." Hız kafamı dağıtır mıydı ya da herhangi bir şey? Kendimi Diane'in dünyasının merkezinde olduğuma inandırdığım için kendi kendime kızdım. Aslında öylesine tanıdığı bir çocukmuşum. Jason'ın ödünç verdiği bisiklet mükemmeldi. Yer çekimine meydan okurcasına pedallara abandım. Tekerler tozlu yolun üstünde gıcırdıyordu ama zincir ve vitesler ipek gibiydi. Rotamızın getirdiği ince bir vızıltı dışında ses çıkarmıyorlardı. Ben hızlandıkça rüzgar yanımdan aktı gitti. Girişinde pahalı arabalar bulunan ve fazlaca kitabına göre boyanmış evleri uçarak geçtim. Bir şeylerin eksikliğini çekiyordum ama özgürdüm. Aşağı yaklaşınca frenleri sıkmaya başladım. İvmem azalsa da yavaşlamamıştım. Durmak istemiyordum. Hiç durmak istemiyordum. İyi gidiyordum. Ancak yol düzlüğe çıkıyordu. Sonunda frenleyerek yavaşladım ve sol ayağımı asfalta koyarak durdum. Arkama baktım. Jason altındaki ağır ve eski bisikletimle hala Bantam Tepesi yolunun yukarısındaydı. O kadar uzakta kalmıştı ki adeta kovboy filmlerindeki yalnız bir atlıya benziyordu. El salladım, şimdi sıra ondaydı.
Jason tepeden hem yukarı hem aşağı belki 1000 kere inip çıkmıştır. Fakat bunu yaparken altında hiç ikinci el dükkanından alınma paslı bir bisiklet yoktu. Bisiklet de benden daha iyi kurulmuştu. Bacakları benimkilerden uzundu ve bisiklet kadrosunun üstünde de cüce gibi durmuyordu. Fakat daha önce bisikletleri hiç değişmemiştik. Şimdi de aklıma bisikletin bütün arzuları ve tuhaflıkları, bunları nasıl adım gibi bildiğim, kadro yerine oturmadığı için bisikleti nasıl tam sağa kırmamam gerektiği, üzerindeyken nasıl sallanmak zorunda kaldığım, vites kutusunun nasıl rezil halde olduğu geldi. Jason bütün bunlardan bir haberdi. Tepe biraz çetrefilli olabiliyordu. Ona yavaş inmesini söylemeyi düşündüm ama bağırsam bile beni duymazdı. Çok ilerisinde kalmıştım. Büyük sakar bir çocuk gibi ayaklarını havaya kaldırdı. Bisiklet ağırdı ve hızlanması birkaç saniyesini almıştı. Ama durmasının da ne kadar zor olacağının farkındaydım. Zarafetten yoksun bir şekilde giderek hızlandı. Ellerim hayali frenleri kavradı. Jason yolun yarısından fazlasını gittikten sonra bir problem olduğunu farkına varabildi ki bu da bisikletin pas içinde yüzen zinciri kırılıp ayak bileğine savrulduğunda oldu. İrkilip bağırdığını görecek kadar bana yaklaşmıştı. Bisiklet yalpaladı ama Jason mucizevi bir şekilde düşmemeyi başardı. Arka tekere dolanan bir parça zincir bisikletin arka çatalına kırbaç gibi vuruyor ve bozuk bir matkap gibi ses çıkartıyordu. Hemen yokuş yukarısındaki bir evde bahçesindeki otları temizleyen bir kadın kulaklarını kapadı ve bakmak için döndü. Şaşırtıcı olan şey Jason'ın bisikleti epey bir süre kontrol altında tutmasıydı. Jason bir atlet değildi ama büyük vücudu ve uzun bacakları onu güvende tutuyordu. Dengede durmak için bacaklarını uzattı, pedallar işe yaramıyordu. Arka tekerleğini kilitledi ve sürüklenmeye bıraktı ama ön teker ilerliyordu, dayandı. Beni hayrete düşüren şey vücudunun kas katı kesilmeyip gevşemiş olmasıydı. Sanki içinden çıkması zor bir duruma karşı hoş bir tavır sergiliyordu. Sanki vücudunun zihninin ve sürmüş olduğu aletin birliğinin onu sağ salim bu işin içinden çıkaracağına dair sonsuz bir güveni vardı. İlk düşen şey bisiklet oldu. Yağlı zincirin tehlikeli bir şekilde havada savrulan parçası tekerin ve kadronun arasına sıkıştı. Hali hazırda gevşemiş olan teker yerinden tarifi mümkün olmayan bir şekilde çıkıp büküldü. Etrafa yırtık lastik parçaları ve serseri mayın gibi dökülen bilyeler saçtı. Jason bisikletten fırladı ve sanki yukarıdan atılmış cansız bir manken gibi taklalar attı. Yere ilk çarpan ayakları oldu, sonra dizleri, dirsekleri ve kafası. Parçaları ayrılmış bisiklet yanından geçip giderken ancak durabildi. Bisiklet yolun kenarındaki bir oluğa düştü. Ön tekeri hala dönüyor ve tangırdıyordu. Jason'ın bisikletini bıraktım ve ona doğru koştum. Doğruldu ve baktı. Bir anlığına afallamıştı. Pantolonu ve gömleği yırtılmıştı. Alnındaki ve burnunun ucundaki deri feci yüzülmüştü ve durmaksızın kanıyordu. Ayak bileği yırtılmıştı. Acıdan gözleri dolmuştu. "Tyler," dedi. "Ah, ah, bisikletin için üzgünüm dostum." Olayı büyütmek istemiyorum ama ardından geçen yıllarda düşündüm de Jason'ın bisikleti ve bedeni tehlikeli bir ivme kazanmıştı. Bu işin içinden kendi başına çıkacağına olan sarsılmaz inancı da vardı. Keşke biraz daha uğraşsaydı, keşke kontrolü kaybetmeseydi. Pert olmuş bisikleti oluğun içinde bıraktım ve Jason'ın son model bisikletini eve götürmesine yardımcı oldum. Yanımda güçlükle yürüyordu. Canı yanıyordu ama çaktırmamaya çalışıyordu. Sanki baş ağrısı varmış gibi, ki bence vardı, sağ elini kan akıtan bir musluğa dönmüş alnında tutuyordu. Büyük eve geldiğimizde Jason'ın hem annesi hem de babası verandanın basamaklarından inip bizi giriş yolunda karşıladılar. Büyük ihtimalle bizi çalışma odasından fark etmiş olan E.D. Lawton kızgın ve paniklemiş gözüküyordu. Dudağı somurtkan bir biçimde büzülmüştü ve kaşları keskin gözlerini sıkıştırıyordu. Arkasında da Jason'ın annesi vardı. Mesafeliydi ve konuyla pek ilgilenmiyor gibiydi. Hatta belki de biraz sarhoştu. Bu arada kapıdan çıktığında bir o yana bir bu yana sallanmıştı. Edie birdenbire daha küçük olan ve kendine güveni azalan Jace'i inceledi ve sonra eve gidip temizlenmesini söyledi. Ardından bana döndü. Tyler dedi.
Efendim?
Bunun sorumlusunun sen olmadığını düşünüyorum. Umarım bu doğrudur.
Acaba bisikletimin olmadığını ve Jason'ınkinin de kılına zarar gelmediğini anlamış mıydı? Beni bir şeyle mi suçluyordu? Ne diyeceğimi bilemiyordum. Yüzümü bahçeye çevirdim.
Edie iç çekti. Bir şeye açıklık getirelim. Sen Jason'ın arkadaşısın. Bu iyi bir şey. Jason'ın buna ihtiyacı var. Ancak annenin anlamış olduğu gibi senin de anlaman lazım ki burada olmanın getirdiği bazı sorumluluklar var.
Eğer Jason'la vakit geçirmek istiyorsan senden ona göz kulak olmanı istiyorum. Bir karar vermeden önce iki kere düşünmeni istiyorum. Belki de Jason sana sıradan biri gibi geliyordur. Ancak öyle değil. O özel biri ve önünde onu bekleyen bir gelecek var. Hiçbir şeyin buna engel olmasına izin veremeyiz.
Carol Lawton aynen öyle diyerek araya girdi. Jason'ın annesinin içmiş olduğu kesindi artık. Kafasını salladı. Az daha evin girişini ve çiti birbirinden ayıran çakıl sekiye doğru tökezliyordu.
Aynen öyle. O lanet olası bir dahi. Mid'deki en genç dahi olacak. Kırma onu Tyler. Jason kırılgan.
Edie gözlerini benden ayırmadan içeri geç Carol dedi ruhsuz bir şekilde. Anlaştık Tyler öyle değil mi?
Öyle efendim diye yalan söyledim.
Edie'yi en ufak bir şekilde anlamıyordum ama dediklerinin bir kısmında doğruluk payı olduğunu da biliyordum. Evet Jason özel biriydi ve evet ona göz kulak olmak benim işimdi.
Çığırından çıkmış zaman. Dönü hakkındaki gerçeği duyduğum ilk an Ekim olayının üstünden 5 yıl geçmişti. Bir kızak partisindeydim ve acı soğuğun hissedildiği bir kış gecesiydi. Haberleri yine her zamanki gibi Jason'dan almıştım. Akşam Lawton'ların evinde yenilen bir yemekle başladı. Noel tatili olduğu için Jason üniversiteden eve dönmüştü. Yani alelade bir aile yemeği gibi olsa da yemekte bir şey kutlanıyormuş havası vardı. Jason ısrarları üzerine davet edilmiştim. Muhtemelen Edie buna karşı çıkmaya çalışmış ama başaramamıştı.
Annen de burada olmalıydı diye fısıldadı Diane kapıyı açtığı sırada. Edie'nin davet etmesi için uğraştım ama
omuzlarını kaldırdı. Sorun yok demiştim ona. Zaten Jason bir merhaba demek için ayaküstü uğramıştı.
Neyse annem kendini pek iyi hissetmiyor zaten. Baş ağrıdığı için uzanıyordu ki bu pek olan bir şey de değildi. Ben de şu aralar Edie'nin davranışlarını eleştirebilecek bir pozisyonda değildim. Daha geçen ay MCAT sınavını geçtiğim takdirde kendisi tıp okulunun masraflarını karşılamayı teklif etmişti. Çünkü dedi babam böyle olsun isterdi. Hem cömert hem de duygusal açıdan yanlış olmanın yanı sıra reddedemeyeceğim bir jestti.
Daha aerostat görüntüleme cihazlarını meteoroloji bürosuna ve sınır devriyelerine yolladıkları zamanlar Marcus Dupre, babam Sacramento'dayken Edie Lawton'a söylenenlere göre en yakın dostuydu. Ona dair anılarım bölük bölçüktü ve annemin onun hakkında anlattığı hikayeler bu anıları iyice karmaşık hale getiriyordu. Yine de babamın öldüğü gece kapının çalışını hala dün gibi hatırlıyorum. Maine'de oturan ve çetrefilli zamanlar yaşayan Fransa göçmeni Kanadalı bir ailenin tek çocuğuydu. Mühendislik diplomasıyla gurur duyardı, yetenekliydi ve iş para konusuna gelince naif bir insandı. Birikimlerini borsada oynadı, bir kumar serisinde kaybetmişti. Bu da annemi altından kalkamayacağı bir ipotek sorunuyla baş başa bırakmıştı. Edie ve Carol güneye taşındıklarında annemi ev işlerini yapması için yanlarına almışlar. Tabii Edie bunu arkadaşından ona kalan kanlı canlı bir anı olarak görmüş olduğu için de yapmış olabilirdi. Onun için yaptığı bu iyiliği sürekli annemin yüzüne vurmasının bir önemi var mıydı? O zamandan beri anneme bir ev aksesuarı gibi davranmasının bir önemi var mıydı? Peki ya Dupre ailesinin daimi olarak ikinci sınıf kaldığı bir kas sistemi oluşturmasının? Belki vardı, belki de yoktu. Annem herhangi bir cömertliğin nadir bulunan bir hayvan olduğunu söylerdi. Belki de Edie'nin Jason'la aramda bulunan entelektüel uçurumdan zevk almasını, beni doğuştan Jason'ın ayağına takılacak bir taş olarak görmesini, Jason'ın ne kadar özel olduğunu ölçmek için kullandığı alelade bir alet olduğumu düşündüğünü sandığım bir kuruntudan ibaretti. Ya da ben çok hassastım. Neyse ki Jace'le ben de bunun saçmalık olduğunu farkındaydık. Masaya oturduğumda Diane ve Carol yerlerini almışlardı. Carol'ın o akşamki ayıklığı dikkat çekici derecedeydi ya da henüz sarhoşluğu kendini gösterecek dereceye gelmemişti. Birkaç sene önce tıpla uğraşmayı bırakmıştı ve bugünlerde alkollü araç kullanırken yakalanma riskinden kaçınmak için evde takılıyordu. Formalite gereği bana gülümsedi. Tyler dedi, hoş geldin. Birkaç dakika sonra Jason ve babası merdivenlerden indiler. Birbirlerine bakıyorlardı ve somurtuyorlardı. Belli ki bir şeyler olmuştu. Jace yanımdaki sandalyeye oturduğunda telaşlı bir biçimde başını salladı. Lofton'ların çoğu aile etkinliğindeki gibi samimi bir ortam vardı ama herkes gergindi. Bezelyeleri elden ele dolaştırdık ve önemsiz şeylerden bahsettik. Carol soğuk duruyordu. Edie ise kendisinden pek alışık olmadığımız derecede sessizdi. Diane ve Jason muhabbet açmaya çalıştılar ama belli ki Jason ve babasının arasında ikisinin de konuşmak istemediği bir şeyler geçmişti. Jason o kadar sakin gözüküyordu ki tatlılar gelene kadar onun hasta olduğunu düşünmüştüm. Gözlerini tabağından pek ayırmıyordu. Kaldı ki tabağına da dokunduğu söylenemezdi. Kızak partisi için ayrılma vakti gelmişti. Jason o kadar isteksiz görünüyordu ki Edie Lawton haydi bakalım bu gece mola ver biraz iyi gelir sana demese gelemeyeceğini söyleyecekti. Kendi kendime düşündüm. Ne için bir gece mola veriyordu? Partiye Diane'in arabasıyla gittik. Küçük ve gösterişsiz bir Honda'sı vardı. Kendisi bunu bu benim ilk arabam tarzı bir araba diye tanımlamayı tercih ediyordu. Sürücü koltuğunun arkasına yerleştim. Jace de kardeşinin yanına yolcu koltuğuna oturdu. Dizleri torpidoya dayanmıştı. Hala somurtuyordu.
Ne yaptı sana diye sordu dayan. Kıçına şaplak mı yedin?
Ne alakası var?
Öyle olmuş gibi davranıyorsun da.
Öyle mi? Özür dilerim. Gökyüzü elbette karanlıktı. Kuzeye döndüğümüzde arabanın ışıkları karlı çayırların ve duvar gibi dizilmiş yapraksız ağaçların üzerinden geçti. 3 gün önce en şiddetli kar yağışını tecrübe etmiştik. Ardından sürülmemiş karları bir buz tabakasının altında mumyalayan soğuk hava dalgası geldi. Birkaç araba bizi temkinli bir hızla solladı.
''Ne oldu o zaman?'' diye sordu dayan. ''Ciddi bir mesele mi?''
Jason omuz silkti.
Savaş mı? Salgın hastalık mı? Kıtlık mı?
Jason tekrar omuz silkti ve ceketinin yakasını yukarı kaldırdı. Jason partide de pek iyi bir halde değildi. Kaldı ki bunun partiye benzer pek bir tarafı da yoktu. Ivy League üniversitelerinin birinde okuyan Rice mezunu bir çocuğun ailesinin ev sahipliğini yapmış olduğu Jason ve Diane'in eski sınıf arkadaşlarının ve Rice'dan tanıdıklarının toplanmasıydı. Çocuğun ailesi saygın bir ortam oluşturmaya çalışmıştı. Kanepeler, sıcak çikolata ve evin arkasında kızakla kayabileceğimiz hafif bir yokuş vardı. Fakat ziyaretçilerin çoğu için bu parti gizli saklı alkol alma bahanelerinden biriydi. Daha diş tellerinden kurtulmadan çok önce Zermatt ve Gestalt'ta kayak yapmış, giyim ve kuşamlarıyla üst sınıf olduklarını gösteren kasvet dolu öğrenciler vardı. Dışarıda ise renkli ışık çizgilerinin altında içki mataraları elden ele rahatça dolaşıyordu ve bodrumda Brent adında biri ekstazi satıyordu. Jason köşede bir sandalye buldu ve cana yakın görünen herkese kaşlarını çatarak oturdu. Diane beni Holly adında büyük gözlü bir kızla tanıştırdı ve ortadan kayboldu. Holly son 12 ay içerisinde gördüğü bütün filmleri konu eden bir monolog başlattı. Benimle neredeyse bir saat kadar odanın içinde dolandı ve sonunda tepsinin birinden California roll almak için duraksadı. Lavaboya uğramak için müsaade istediğinde Jason'ın somurttuğu köşeye gidip benimle dışarı gelmesi için yalvardı. Kızak kayasım yok.
Benim de yok. Bana bir iyilik yapmış olursun olmaz mı?
Böylelikle botlarımızı ve ceketimizi giyip ağır adımlarla dışarı çıktık. Gece soğuktu ve hiç rüzgar yoktu. Rice'dan 6 tane akademisyen verandada bir sigara dumanı bulutunun içinde duruyorlardı ve bize doğru dik dik bakıyorlardı. Az çok yalnız kalana kadar karın içinde bir patikayı izleyip alçak bir tepeye çıktık. Noel ışıklarının sirki andıran parlaklığının altında gönülsüzce kızak kayan insanlara bakıyorduk. Üzerime bir sülük gibi yapışan Holly'den bahsettim, omuz silkti ve ''Herkesin problemleri var'' dedi. ''Bu akşam neyin var böyle?'' Fakat Jason soruma cevap veremeden cep telefonum çaldı, arayan Diane de evden arıyordu. ''Nereye kayboldunuz? Holly biraz kızmış, onu öylece bırakıp gitmen çok kaba olmuş Tyler.'' ''Konuşabileceği başka insanlar olmalı.'' ''Sadece gergin, pek kimseyi tanıdığı söylenemez.'' ''Üzgünüm ama bundan bana ne?'' ''Belki iyi anlaşırsınız diye düşünmüştüm.'' Gözlerimi kırptım. ''İyi anlaşırız diye mi düşünmüştün? Bunu söylemenin başka bir yolu yoktu. Ne demek istiyorsun? Holly ile aramı mı yapmaya çalışıyorsun?''
Suçlu olduğunu kabul edecek kadar duraksadı. ''Hadi ama Tyler, böyle düşünme.''
Diane 5 senedir tıpkı amatör filmlerdeki gibi odak noktasına girip girip çıkıyordu ya da bana öyle geliyordu. Özellikle Jason üniversiteye gittikten sonra onun en iyi arkadaşı gibi hissettiğim zamanlar oldu. Arardı, konuşurduk, alışverişe gider veya beraber film izlerdik. Arkadaştık, kankaydık. Arada bir cinsel bir gerilim olduysa da bu tamamen benim tarafımdan olmuştur ve bunu saklamaya da özen gösteriyordum. Çünkü bu küçük yakınlaşmalarımız bile pamuk ipliğine bağlıydı. Bunu kimsenin söylemesine gerek yoktu, farkındaydım. Dayenin benden istediği şey her neyse hiçbir şekilde tutku içermiyordu. İyi elbette Diane ve benim aramdaki bir ilişkiye müsamaha göstermezdi. Tabii ilişki gözetim altında, özünde çocukça ve beklenmedik bir şey doğurmadığı sürece. Ancak aramızdaki mesafe Diane için bir problemmiş gibi de görünmüyordu. Bazen onu neredeyse aylarca görmediğim oluyordu. Diane Rice otobüsünü beklerken, o zamanlar hala Rice'da okuyordu, küçük bir ihtimal ona el sallardı. Fakat o aralarda beni aramazdı ve benim de onu arayacak kadar arsızlaştığım nadir anlarda hiç konuşası olmuyordu. Böyle zamanlarda ara sıra okuldan kızlarla çıkardım. Bunlar genelde göz önünde olan popüler erkeklerle çıkmayı tercih eden, bazen çok belli ederlerdi. Ama ikinci sınıf bir sosyal hayata gönlü razı olan çekingen kızlardı. Kurduğum bu bağların hiçbiri uzun sürmedi. 17 yaşındayken bekaretimi Elaine Bowland adında hoş ve boyu şaşırtıcı derecede uzun olan bir kızla kaybettim. Kendimi ona aşık olduğuma ikna etmeye çalıştım. Ama 8 veya 10 hafta sonra pişmanlık ve rahatlamayı aynı anda duyduğumuz bir ayrılık yaşadık. Bütün bu olayların ardından Diane beklenmedik bir anda beni arar ve konuşurduk. Elaine Bowland'den veya Tony Hitchcock'tan ya da Sarah Bursley'inden bahsetmezdim. Diane ise verdiğimiz arada ne yaptığını anlatmakta pek de başarılı sayılmazdı ama bunda bir sorun yoktu. Çünkü epey yakın bir zamanda kendimizi yine romantizm ve hayalin, çocukluk ve olgunluğun arasında bekleyen baloncuğun içinde bulacaktık. Fazla bir şey beklememeye çalıştım fakat istemekten kendimi alıkoyamadığım şey onun yanımda olmasıydı ve onun da beni yanında isteyeceğini düşünüyordum. Ne de olsa eninde sonunda yanımda olmaya devam ediyordu. Benim yanımdayken nasıl rahatladığını görmüştüm. Odaya girdiğim andaki ansızın gülümsemesi adeta "Oh, içim rahatladı, Tyler burada, o buralardayken kötü hiçbir şey olmuyor" diye bağırıyordu. "Tyler!" Holly'ye ne demiş olabileceğini düşündüm. Tyler çok hoş biridir ama senelerdir yakama yapışmış durumda. İkiniz beraber süper olursunuz. Tyler, sesi endişeli geliyordu. Tyler, eğer konuşmak istemiyorsan...
Aslına bakarsan istemiyorum.
O zaman Jason'ı ver, olur mu?
Jason'a telefonu uzattım ve bir süre dinledi, sonra tepenin yukarısındayız.
Hayır hayır, sen neden buraya gelmiyorsun? O kadar da soğuk değil, hayır.
Onu görmek istemiyordum, uzaklaşmaya başladım. Jason telefonu bana attı ve "Götlük yapma Tyler, ikinizle de konuşmam gerekiyor."
"Ne hakkında?"
"Gelecek hakkında." Rahatsız edici derecede gizemli bir yorum yapmıştı.
"Belki sen üşümüyorsun ama ben üşüyorum."
Çok soğuktu. "Kız kardeşimle her ne sorunun varsa ondan daha önemli bir şey bu." Neredeyse komik derecede ciddi görünüyordu.
"Diane'in senin için ne anlam ifade ettiğinin de farkındayım."
bir anlam ifade etmiyor. Sadece arkadaş olsanız bile bu dediğin şey doğru olmazdı. Sadece arkadaşız. Daha önce onunla Diane hakkında gerçekten konuşmamıştım. Bu da konuşurken pas geçmemiz gereken bölümlerden biriydi. Diane'e kendin sorarsın. Seni şu Holly denen kızla tanıştırdığı için kızgınsın. Bu konu hakkında konuşmak istemiyorum. Ancak Diane sadece iyilik yapmaya çalışıyor. Bu onun yeni olayı. Bir süredir şu kitapları okumaya başladı. Hangi kitapları? Kıyamet teolojisi. Genelde en çok satanlar rafında olan kitaplar. Hani şu R.C. Rattle'ın Karanlıkta Doğa adlı kitabı. Dünyevi kişiliğinden feragat etmek falan. Sabahları televizyona daha çok göz atmalısın Tyler. Seni aşağılamaya çalışmıyordu. Bir tür jest yapıyordu.
Böyle olunca sorun ortadan kalkıyor mu?
Eve doğru birkaç adım atıp Jason'dan biraz daha uzaklaştım. Eve araba olmadan nasıl gideceğimi düşünmeye başladım. Tyler dedi, sesinde beni geriye döndüren bir şey var. Tyler dinle. Neden canımın sıkkın olduğunu sormuştun. İç çekti. E.D. bana Ekim olayı hakkında bir şeyler söyledi. Henüz duyulmamış. Bunun hakkında konuşmayacağıma dair söz verdim. Ama bu sözü tutamayacağım. Çünkü dünyada ailemden saydığım sadece 3 kişi var. Birisi babam, diğer ikisi de sen ve Diane. O yüzden lütfen birkaç dakika daha dayanabilir misin?
Diklikten yukarı doğru çıkmaya çalışan Diane'i gördüm. Parkasını tam olarak giyememişti. Bir kolu içeride, diğer kolu dışarıdaydı.
Jason'ın yüzüne baktım. Renkli loş ışıklar yüzüne vuran Jason'ın üzüntü içinde olduğunu görebiliyordum. Korktum. Ben de tam aksini yapmamı söyleyen hislerimi göz ardı ederek kalıp söyleyeceklerini dinlemeye karar verdim.
4. Ayrımın sonu. Sayfa 46.